Ayrım 12. Mailin Kara Ağaçları. Anatole France. Sayfa 127. Doğası gereği küçük düşürücü olması bir yana, gizleri açığa çıkarmayı meslek edindiğinden, bu durum onu ister istemez arkadan konuşmaya ve iftira etmeye sürüklüyordu. Bununla beraber kendisiyle ilişki kurmak zevk verirdi. Özellikle masada içkiyle iyi giden şarkılar söylerdi. May de Terra Mondra ve May Bergere'ye dönerek, ''Biliyor musunuz?'' dedi. ''Vali genç Rondion'un evine kadınları görmeye gidiyormuş. Onu yakalamışlar. Rahip Gitrel de sık sık orayı ziyaret ediyormuş.'' Söz konusu ev 1783 kadastrosuna aitmiş ve Dosatris'in eviymiş. ''May de Terra Mondra, ama'' dedi, ''genç Rondion'un evinde kötü hayat kadınları yok.'' Arşivci Mazure ekledi. ''Oraya getirirler.'' May de Terra Mondra, aslında sevgili Monsieur Bergere, siz de Mail'da eski dostum Lantaine ile kaynatıyormuşsunuz. Politik ve sosyal ahlaksızlığınızı utanmadan itiraf ediyormuşsunuz. Toplum kurallarını hiçe saydığınız söyleniyor. May Bergere, yanılıyorlar cevabını verdi. Hükümet konusunda kayıtsız kaldığınız... Yo, hayır. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, devlet biçimine aşırı önem vermiyorum. Rejim değişimleri insanların durumunu değiştirmiyor. Ne anayasalara ne temel kurallara bel bağlıyoruz. Ama içgüdüler ve gelenek görenekler önemli. Kamusal zorunlulukların adını değiştirmek bir işe yaramıyor. Devrimleri yapanlar budalalar ve gözü yükseklerde olanlardan ibaret. Meymazur devam etti. İşte 10 yıl oldu. 10 yıldır Cumhuriyet uğruna didinip durdum. Bugün alış fiyatının 2 katına satacağım. Kollarımı kavuşturup alay edeceğim. Eski cumhuriyetçiler küçük düşürüldü. Şimdi salt partililere rağbet var. Bunu sizin için söylemiyorum, May de Terra Mondra. Ama ağzım yandı. Monsieur Bergere gibi düşünmeye başlıyorum. Bütün yönetimler nankördür. May Bergere, hepsi yetersiz diye ekledi. Yanımda küçük bir öykü var, size okumak istiyorum. Babamın bana birçok kez hikaye ettiği bir nükteli fıkradan esinlenerek yazdım. Mutlak iktidarın güçsüz kaldığı bu yazıda görülecektir. Bu önemsiz yazı hakkında görüşünüzü alacağım. Hoşunuza giderse Revue de Paris'e gönderirim. May de Terra Mondra ve May Mazure iskemlelerini May Bergere'ninkine yaklaştırdılar. May Bergere cebinden bir defter çıkardı ve zayıf ama anlaşılır bir sesle okumaya başladı. Bir savcı yardımcısı. Bakanlar toplanmışlardı. Kitapçı Palio, benimle dinlememe izin verin dedi. Hala geri dönmeyen Leon'u bekliyorum. Derse gitti mi artık geri dönmüyor. Dükkanda durup müşterilerle ilgilenmem lazım. Hiç olmazsa okuduklarınızın bir kısmını işitebilirim. Kendime eğitmeyi severim. May Bergere, haklısın Palio, dedi. Sonra okumaya devam etti. Bir savcı yardımcısı, bakanlar imparatorun başkanlığında Tolieri'nin bir salonunda toplanmışlardı. Üçüncü Napolyon sessizdi. Kentin işçi kesimine ilişkin bir planı üzerinde kalemle işaretler çiziyordu. Uzun ve solgun yüzü tuhaf görünüyordu. Etrafı eylem adamları ve çalışkan yüzlerle çevrilmişti. Tavırlarında hüzünlü bir yumuşaklık okunuyordu. Göz kapaklarını araladı, belirsiz bakışlarını yumurtamsı masanın etrafında gezdirdi. ''Beyler, gündemde olan başka konu var mı?'' diye sordu. Sesi pos bıyıkların arasından biraz boğuk çıkıyor, sanki çok uzaklardan geliyordu. O sırada Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'na bir işaret yaptı. Meslektaşı bu işareti fark etmemiş gibi göründü. Adalet Bakanı doğuştan yargıç olan Monsieur Delabre'ydi. Yüksek adli makamlarda ılımlı bir esneklik gösterirdi. Ancak bu esneklik, hiçbir şeyin yumuşatamadığı mesleki dürüstlük söz konusu olduğunda ani sertliklerle sekteye uğrardı. İmparatoriçenin ve Roma Kilisesi'nin adamı olduğunda ruhunu ataları olan büyük avukatların jansenusçuluğu ile doldurduğu söylenirdi. Ama ruhuna bu durumu yakıştıranlar onu titiz, biraz garip bulur, düşüncesinin kucaklamadığı büyük işlerde kayıtsız kalmakla yargılarlardı. Oysa ufak tefek şeylerde inatçı olması entrika zekasının yetersizliğinden ileri gelirdi. Koltuğunun yaldızlı dirseklerine 2 elini yaslayan imparator ayağa kalkmaya hazırlanıyordu. İçişleri Bakanı burnunu dosyaların içine sokmuştu. Gözlerini kendisinden kaçırdığını gören Delabre onu sorguya çekmeye başladı. ''Size bir soru yöneltmemden ötürü beni bağışlayın sevgili meslektaşım. Beni hiç ilgilendirmiyor ama sizin yetkiniz dahilinde konseye son derece duyarlı bir konuda öneride bulunmuştunuz. Batı bölgesine vali tarafından bir yargıç atanması söz konusuydu. İçişleri Bakanı geniş omuzlarını biraz yukarıya kaldırdı ve sabırsızlıkla Delabre'a baktı. Telaşlı adamlara özgü, hem neşeli hem sevimsiz bir havası vardı. "Oh!" dedi. "Onlar dedikodu, gülünç şeyler. İmparatorun kulaklarına aktarmaktan utanç duyuyorum. Adalet Bakanı meslektaşım, burada benim bir çıkarım olduğuna inanmıyordur sanırım. Zaten olayın iç yüzünü bir türlü çözemedim." Napolyon yeniden kalemle çizmeye koyuldu. Bakan konuşmasını sürdürdü. Lord Inferior'un valisi söz konusu. Bu memur çevresinde başarılı biri olarak ünlenmiştir. Yaşına rağmen girişken olması efsaneleşmiş, rejime olan bağlılığı ve cana yakınlığıyla sevilmiş, böylece köylerdeki popülerliği gelişmiştir. Başsavcının karısı Madame Moreau ile ilişkileri dikkat çekmiş ve yorumlara neden olmuştu. Vali Monsieur Pelion'un Nantes'ta bir skandala malzeme olduğunu biliyorum. İl merkezinde, burjuva çevrelerinde hakkında ciddi söylentiler çıkmıştı. Üstelik bu söylentiler yargıç ve savcıların devam ettiği salonlarda ağızdan ağza dolaşırdı. Gerçekten Vali Pelion'un Madame Miro'ya yönelik tutumu biraz daha uzasaydı bir takım üzüntülere neden olacaktı. Ancak edindiğim bilgiler bana şunu söylememi sağlıyor ki Madame Miro'nun saygınlığı sarsılmamış ve hiçbir skandal doğurmamıştır. Biraz ihtiyatlı ve dikkatli davranmak bu olayın uğursuz sonuçlar doğurmasını önlemiştir. İçişleri Bakanı böyle konuştuktan sonra çantasını kapadı ve koltuğuna gömüldü. İmparator susuyordu. Adalet Bakanı soğuk bir tarzda, "Sevgili meslektaşım, izin verirseniz bir şey var," dedi. Nantes Mahkemesi'nde görevli başsavcının karısı Lord Inferior valisinin metresidir. Bu durum bütün yargılama çevresinde biliniyor. Yargıçlar Kurulu'nun saygınlığını küçük düşüren bir olay olduğundan majestelerinin dikkatini çekecek bir aşamaya gelmiştir. İçişleri Bakanı gözlerini tavandaki tablolara kaldırarak kuşkusuz cevabını verdi. "Böyle şeyler üzücü ama hiçbir şeyi abartmamalı." Lord Inferior valisinin biraz tedbirsiz olması, Madame Miro'nun da biraz gevşek davranması mümkündür. Ama bakan cümlesinin geri kalanını resimli tavandaki mitolojik figürlere gönderdi. İnan sessizlik oldu. O sırada serçelerin arsız cıvıltıları duyuluyordu. Serçeler bahçedeki ağaçlara ve şatonun kornişlerine konmuşlardı. Monsieur Delabre ince dudaklarını dişliyor, epey özentili sert favorilerini çekiştiriyordu. Konuşmasını sürdürdü. "Israr ettiğim için beni bağışlayın. Aldığım gizli raporlar Monsieur Pallion'la Madame Miro arasındaki ilişkileri doğruluyor. Bu konuda hiçbir kuşkuya yer bırakmıyor. Söz konusu ilişki 2 yıl önce başlamış. Gerçekten 1800 nokta nokta yılının Eylül ayında Lord Inferior valisi başsavcıyı avlanmaya davet ettirmiş. Av sahası ilin 3. bölge milletvekili Conde Moranville'in arazisiymiş. Başsavcının yokluğunda vali Madame Miro'nun odasına girmiş. Girerken meyve ve zerzevat bahçesinden geçmiş. Ertesi gün bahçıvan yerde ayak izleri görmüş ve polisi uyarmış. Araştırmalar yapıldıktan sonra suçsuzluğunu kanıtlayamayan bir serseri tutuklanmış ve geçici olarak birkaç ay hapse atılmış. Zaten olay çok belirsiz kalmış ve pek ilginç değil. Küçük bir kamuoyu tarafından desteklenen başsavcı bugün hala o adamın suçluluğu hakkında ısrar ediyor, hırsızlık amacıyla bahçe kapısını zorlayarak kırdığına inanıyor. "İneliyorum. Yargıçlar Kurulu'nun saygınlığı bakımından durum pek hoş değil ve zararlı." Ağır sözlerdi bunlar. Bu ağırlığın altında ezilen İçişleri Bakanı her zamanki gibi tartışmaya başladı. Valilerinin elinin altında olduğunu söyledi. Bu olayların doğru bir değerlendirmesini Monsieur Pallion'un ağzından almayı pekala bilirdi. Yönetim bölgesinin gayretli ve zeki bir memuru hakkında sert önlemler almasına gerek yoktu. Zaten seçimlerin selameti bakımından da değerli bir kişilikti. Üstelik idari otorite ile adli iktidar arasındaki uyumu sağlarken kimse İçişleri Bakanı kadar başarılı olamazdı. Bu arada imparator hala dalgınlığını koruyordu. Tabii sessiz kalışı da bu dalgınlığını belli ediyordu. Kuşkusuz geçmişteki olayları düşünüyordu. Zira ansızın "Şu zavallı Monsieur Pallion'un babasını tanımıştım," dedi. Adı Anakris Palyon. 1792 cumhuriyetçilerinden birinin oğluydu. Kendisi de cumhuriyetçiydi ve Temmuz yönetimi altındayken muhalefet gazetelerinde yazardı. Ham Kalesi'nde tutsak olduğum tarihte bana bir dost mektubu göndermişti. En ufak bir dostluk duygusunun bir mahkumu nasıl sevindirdiğini bilemezsiniz. O tarihten bu yana yollarımız ayrıldı. Birbirimizi hiç görmedik. Öldü gitti. İmparator bir sigara yaktı, bir an düşünceli durdu, sonra ayağa kalkarak, ''Beyler'' dedi, ''artık sizi tutmayayım.'' İri kanatlı bir kuşun sarsak yürüyüşüyle özel dairesine çekildi. Bakanlar birbiri ardı sıra, odacıların donuk bakışları altında ard arda dizilen salonlardan dışarı çıktılar. Savaş Bakanı Mareşal tütün tabakasından çıkardığı sigarayı Adalet Bakanı'na uzatarak, ''Monsieur Delabre'' dedi, ''dışarıda biraz yürüyelim mi?'' Bacaklarım uyuştu, hareket etmem lazım. İkisi de Ravioli Caddesi'nde boylu boyunca yürüdüler. Foulon taraçasına açılan parmaklıklı kapının önüne geldikleri sırada Mareşal, sigara konusunda dedi, ''Ben ucuz kuru sigaraları severim. Ötekiler bana reçel tadı veriyor, anlıyor musunuz?'' Böyle düşünmekten vazgeçti sonra. Az önce toplantıda sözünü ettiğiniz şu Palyon, ufak tefek, kara kuru bir adam değil mi? Diye sordu. Bundan 5 yıl önce Sendiye'de vali yardımcısıydı. Delabre, aslında Palyon, Voga'da vali yardımcılığı yapmıştır diye cevap verdi. Bense Palyon'u tanıdığımı sanıyorum. Madame Palyon'u çok iyi hatırlıyorum. Sendiye'de akşam yemeğinde benim yanıma oturmuştu. Oraya bir anıtın açılış törenine gitmiştim. Anlıyor musunuz? Delabre, nasıl bir kadın diye sordu. Ufak tefek, esmer, ince, sahte bir özelliği var. Sabah göğsü ve omuzları kapalı bir elbise giyiyor. O zaman hiçbir şeye benzemiyor. Akşam masada çok hoş. Göğsünün boşluğunda çiçekler, dekolte kıyafetle gelmiş. Peki ahlaki bakımdan nasıl Mareşal? Ahlaki bakımdan mı? Ben budala değilim ama bir kadının ahlakını asla anlamamışımdır. Size bir yönünü söyleyebilirim. Madame Palyon duygusal görünüyor. Yalnız yakışıklı adamlardan hoşlandığı söylenirdi. Bunu size hissettirdi mi sevgili Mareşal? Hiç de öyle değil. Ancak tatlı servisi yapılırken şöyle dedi. Güzel bir konuşmaya hayran kalırım. Soylu bir anlatım aklımı başımdan alır. Tabii bu sözleri üzerime almadım. Aslında sabah kısa bir söylev çekmiştim. Üstelik bu söylevi yardımcım olan Niyop gözlü topçu subayı kaleme almıştı. Yazıları öyle küçük yazmış ki tümüyle okuyamadım. Anlıyor musunuz? Vendôme meydanına varmışlardı. Delabre küçük kuru elini Mareşal'a uzattı ve bakanlığın kubbesi altında uzaklaştı. Sonraki hafta bakanlar toplantıdan ayrılırken çıkışta imparator elini Adalet Bakanı'nın omzuna koyarak ''Monsieur Delabre'' dedi. ''Tesadüfen öğrendiğime göre, benim konumumda her şey tesadüfen öğrenilir.'' Nant Savcılığında savcı yardımcılığı makamı açıkmış. Bu makam için çok liyakatli genç bir hukuk doktorunu düşünmenizi rica edeceğim. Trade Union'lar üzerine ilginç bir doktora tezi yapmış. Adı Chano. Madame Ramel'in yeğenidir. Hatta bugün bile size başvurabilir. Bana önerirseniz onun atanmasını seve seve imzalarım. İmparator, süt kız kardeşinin adını sevecenlikle telaffuz etti. Cumhuriyetçilerin saflarına geçerek cumhuriyetçi olmasına rağmen sevgisini bu kadından esirgememişti. Oysa kız kardeş verdiği avansları geri çeviriyor, dul kalmasına, yoksullaşmasına rağmen onun yardımlarını reddediyordu. Bir tavan arasına çekilmişti, hükümet darbesine açıkça öfke yağdırıyordu. 15 yıl geçtikten sonra Napolyon'un ısrarlı ilgisine boyun eğmiş, imparatorun karşısına çıkmıştı. Barışmalarının bir göstergesi olarak kendisi için değil de yeğeni genç Chano için bir istekte bulundu. Bu genç hukuk doktoruydu ve hocalarına göre okulun onurunu temsil ediyordu. Madame Ramel'in süt kardeşinden istediği şey ciddi bir ricaydı. Genç Chano'nun savcılığa girişi iltimas sayılmamalıydı. Fakat Madame Ramel yeğeninin Lord Inferior'e atanmasını özellikle arzuluyordu. Çünkü gencin ailesi orada yaşıyordu. Bu koşulu anımsayan Napolyon onu Adalet Bakanı'na açıkladı. Benim adayımın Nant'a atanması çok iyi olur. Çünkü memleketi orası. Ailesi de orada oturuyor. Aile hayatını seven ve pek fazla parası olmayan bir genç adam için bu durum çok önemli. Bakan, Shano, çalışkan, liyakatli, zengin değil, dedi. Majestelerinin isteğini yerine getireceğini sözlerine ekledi. Yalnız başsavcının bir aday listesi hazırlamış olmasından ve bu listenin içinde Shano'nun yer almamasından korkuyordu. Bu başsavcı Monsieur Murray'du. Daha önceki toplantıda karısının dedikodusu konuşulmuştu. Adalet Bakanı biraz onun kulağını çekecekti ama Majeste'nin şimdi açıkladığı atanma işinde aksilik çıkmaması için dikkatli davranmak zorunda kalacaktı. Eğildi, izin isteyerek ayrıldı. Bugün onun kabul günüydü. Hemen çalışma odasına dönüp sekreteri Labart'ı çağırdı. Dışarıda çok fazla kimse olup olmadığını sordu. İki mahkeme yargıcı, bir Yargıtay üyesi, Nikomedia başpiskoposu, bir yığın yargıç, avukat ve papaz onunla görüşmek için bekliyorlardı. Bakan Shano adında birinin de olup olmadığını sordu. Labarte, gümüş tabak içinden bir sürü kartı karıştırdı ve Shano'nun kartını buldu. Paris Hukuk Fakültesi mezunu, hukuk doktoru. Bakan ilkin ona öncelik tanıdı. Ancak yargıçlar ve din adamları tarafından yanlış anlaşılmasın diye koridorlardan gizlice geçerek odasına alınmasını söyledi. Bakan masasına oturdu ve kendi kendine mırıldandı. Mareşal duygusal, dedi. Güzel konuşan, yakışıklı adamları severmiş. Odacı içeriye uzun boylu, iri yarı, genç bir adamı soktu. Gözünde gözlükler, boynu bükük, başı sivriydi. Can sıkıcı görüntüsünden hem yalnızların çekingenliği hem de düşünürlerin cüretkârlığı okunuyordu. Adalet Bakanı genç adamı tepeden tırnağa süzdü. Omuzlarının küçük, yanaklarının çocuksu olduğunu fark etti. Oturmasına işaret etti. Ricacı koltuğun kenarına ilişip gözlerini kapadı ve uzun uzun konuşmaya başladı. Sayın Bakan, savcılığa girmem için yardımınızı rica etmeye geldim. Çeşitli sınavlarda aldığım notlar ve Trades Union'lar üzerine yaptığım çalışma sonucu tarafıma verilen ödül, efendimiz de benim hakkımda yeterli kanaat oluşturmuştur sanırım. İmparatorun süt kız kardeşi, Madame Ramel'in yeğeni layık, Adalet Bakanı sararmış küçük eliyle onun sözünü kesti. Elbette Monsieur Shano, elbette. Layık olmasaydınız, yüce bir himaye görmezdiniz. Onu biliyorum. İmparator sizden çok şey bekliyor. Monsieur Shano, boşalan bir yargıç kadrosu mu istiyorsunuz? Shano, efendimiz beni Nantes savcı yardımcısı olarak tayin ederse, isteklerimin en büyüğünü yerine getirmiş olacak. Ailem de orada yaşıyor. Delabre genç adama dik dik bakarak soğuk bir sesle, Nantes savcılığında açık yer yok dedi. Efendimiz beni bağışlasın. Ben sanıyorum ki... Bakan ayağa kalktı. Orada yok dedi. Shano beceriksizce kapıya yöneldi. Bir yandan selam veriyor, diğer yandan beyaz lambrilerin arasından bir çıkış arıyordu. Adalet Bakanı inandırıcı bir tavırla ve neredeyse gizli bir ses tonuyla, Monsieur Shano, teyzenizi yeni ricalarda bulunmaktan vazgeçirin. İnanın bana yarar sağlamak yerine sizin için zararlı olabilir. İmparatorun sizinle ilgilendiğini aklınızdan çıkarmayın. Bana da güvenebilirsiniz. Kapı kapanır kapanmaz bakan sekreterini çağırdı. Labarte dedi, sizin adayı getirin bana. Labarte akşam saat 8'de Jakob sokağında bir eve girdi. Çatıya kadar merdiveni tırmanarak sahanlıktan seslendi. Hazır mısın Lesperda? Küçük bir tavan arasının kapısı açıldı. İçeride bir etejerin üzerinde birkaç hukuk kitabı, cildi bozulmuş romanlar duruyordu. Yatağın üstünde siyah kadifeden sakallı bir maske, bir demet kurumuş menekşe, kaba kurdeleler vardı. Duvarda kötü bir Mirabeau portresi asılıydı. Odanın ortasında iri yarı esmer bir adam halter çalışıyordu. Bekar adamın saçları kıvırcık, alnı basıktı. Kestane gözleri son derece tatlı ve güleç bakışlar atıyordu. Burnu bir beygirin burun delikleri gibi titrekti. Hoş bir şekilde açılan ağzından köpek dişleri görünüyordu. ''Seni bekliyordum.'' dedi. Labarte onun hemen giyinmesi için sıkıştırdı. Acıkmıştı. Akşam yemeği çok gecikiyordu. Lesparda halteri yere bıraktıktan sonra ceketini çıkardı. Yuvarlak başından geniş omuzlarına kadar giden herkülvari ensesi ortaya çıktı. Labarte en az 26 yaşında görünüyor diye düşündü. Desparda kaslarının güçlü kıvrımları belli olan gömleğini giyer giymez Labarthe onu dışarı itti. "Hemen Magni'ye gideceğiz," dedi. "Bakanlığın kupa arabası bekliyor." Meyhanede özel bir masa istediler. İkili konuşmak gerekiyordu. Dil balığı ve koyun eti yedikten sonra Labarthe açıkça konuyu özetledi. "Beni iyi dinle Lesparda," dedi. "Yarın bakanı göreceksin. Perşembe günü. Nant başsavcısı tarafından tayinin önerilecek. Pazartesi bu öneri. İmparatorun imzasına sunulacak. Alessia'da açık olan mevki için Alfred Mori ile meşgul olurken ona sürpriz yapılacak. Sezar döneminde Galyalıların topografyasını incelerken imparator önüne gelen her şeyi imzalar. Fakat senden ne beklendiğini iyice kafana sok. Valinin hanımına hoşa gitmen lazım. Son sınırına kadar onun hoşuna gitmen gerek. İşte o aşamada yargıçlar kurulunun öcü alınmış olacak. Lesparda bir yandan tıkınırken dinliyordu. Saf saf kendini beğenmiş bir adam haliyle gülümsedi. Hoşnuttu. "Peki," dedi. "Delabra'nın kafasında filizlenen düşünce ne? Ben onu sert biri sanırdım." Labarthe bıçağını kaldırarak sözünü kesti. "Dostum," dedi. "Her şeyden önce bakanımın itibarını kıran hiçbir şey yapmamanı rica ederim. Bakan bu konuya ilişkin her şeyin dışında kalmalı. Fakat Delabra'nın adını andığına göre onun sertliğinin Jansenist'çu sertlik olduğunu sana söyleyeyim." Diakos Paris'in küçük yeğenidir. Ana tarafından büyük dayısı Monsieur Carde Monteron'du. Bu büyük dayı parlamentoda Saint Medra Manastırı'na bağlı Jansenistçu mutaassıpları savunmuştu. Nitekim Jansenistçular karı koca ilişkilerinde sertlik yanlısıdır. Diplomatik çapkınlıklara ve kilise kanunlarına aykırı davranışlara duyarlıdırlar. Mükemmel temizliklerinin bir sonucudur bu. Sonra İncil'i okurlar. Ahdiyatik seninkine benzeyen hikayelerle doludur sevgili Lesparda. Lesparda dinlemiyordu. İçini saf bir sevinç kaplamıştı. Agan'da ulu orta bakkallık yapan ailesini düşünerek kendi kendine soruyordu. Babam ne diyecek? Annem ne diyecek? Açılan talihini hayranı olduğu o büyük adam Mirabeau'nun şöhretine benzetiyordu. Kolejden bu yana hitabet ve kadınlarla dolu bir yazgının hayalini kurmuştu. Genç dostunun dikkatini dağıtan Labarthe onu kendine getirdi. "Sayın savcı yardımcısı, görevinizin kalıcı olmadığını tabii bilirsiniz. Normal bir süre sonunda Madame Palion'un hoşuna gitmezseniz, tam anlamıyla hoşuna gitmezseniz demek istiyorum, gözden düşersiniz." Lesparda safça sordu. "Madame Palion'un iyice hoşuna gitmem için bana ne kadar zaman tanıyorsun?" Bakanlık sekreteri ciddi ciddi, "Tatile kadar," dedi. "Öte yandan her türlü kolaylığı sağlayacağız sana. Gizli görevler, izinler ve benzeri. Para dışında her şeyi. Bir kere dürüst bir yönetimi temsil ediyoruz. Şimdi inanmıyorlar. Ama daha sonra düzenbaz olmadığımızı anlayacaklar. Nitekim Delabr'ın eli kirli değildir. Sonra gizli fonlar iç işlerinde yani koca tarafında. Sen 2400 franklık aylığına talim edeceksin. Bir de Madame Palion'u nasıl baştan çıkaracağını düşüneceksin." Lesparda, "Vali hanımın güzel mi?" diye sordu. Bu soruyu gelişi güzel sormuştu, konunun önemini abartmadan. Bütün güzel kadınları avucunun içine alacağına inanan çok genç bir adam gibi sakindi. Labarthe masanın üzerine bir fotoğraf attı. Yuvarlak şapkalı, çatkları esmer boynunun üstüne sarkan zayıf bir kadın fotoğrafıydı. "İşte," dedi, "Madame Palion'un kendisi. Kabine bu resmi emniyet müdürlüğünden istedi. Müdürlükte gördüğün gibi güvenliğin pulunu yapıştırdıktan sonra gönderdi." Lesparda resmi hemen dört köşe parmaklarıyla kavrayarak "güzelmiş," dedi. Labarthe "bir planın var mı?" diye sordu. "Mantıklı bir baştan çıkarma yöntemin?" Lesparda açıkça "hayır" cevabını verdi. Labarthe entelektüeldi. İhtiyatla davranarak bir plan tasarlamasını, koşulların birdenbire değişmesini aldanmamak gerektiğini söyledi. "Tabii valiliğin balolarına davet edileceksin. Madame Palion'la dans edeceksin," diye ekledi. "Dans etmesini biliyor musun? Nasıl dans ediyorsun? Göster bakayım." Lesparda ayağa kalktı. Nazik bir ayı edasıyla iskemleyi kucakladı ve bir vals figürü çizdi. Labarthe gözlüğünün arasından ciddi ciddi onu inceliyordu. Ağırsın, beceriksiz, o dayanılmaz narinliğin olmasa, Desparda, Mirabu kötü dans ediyordu, dedi. Labarthe, tabii canım, dedi, o iskemleyle bu kadar olur. İkisi de daracık, Kontur Skarp sokağının ıslak kaldırımlarında yürüdüler. Arada bu çiğ yol kavşağından Dafin sokağında bulunan likör satış mağazalarına gidip gelen kızlara rastladılar. İçlerinden biri kalın ve ağırdı, siyah hüzünlü entarisi içinde tasalı görünüyordu. Sokak fenerinin ışığında ılık bacakları belli oluyordu. Desparda birdenbire kızın beline sarıldı, su birikintileriyle kaplı kirli kaldırımda havaya kaldırıp iki tur vals yaptı. Şaşkınlığı geçip kendine gelen kız kendisini dayanılmaz bir güçle sürükleyen kavalyesine en ağır sövgüleri yağdırdı. Valse eşlik eden müziği bariton sesiyle genç adam yaratıyor ve kızla birlikte öyle çılgınca dönüyorlardı ki sokağın bütün çamuru ve suyu üzerlerine sıçrıyor, yoldan geçen başıboş arabaların çifte oklarına çarpıyorlar, beygirlerin soluğunu enselerinde hissediyorlardı. Biraz valsten sonra öfkesi yatışan kız başını genç adamın göğsüne yaslayarak kulağına fısıldadı. Yine de hoş bir çocuksun sen. Onları mutlu ediyorsun değil mi? Bullier'in kadınlarını. Labarthe, yeter dostum diye bağırdı. Başına iş alma. Gel hadi, yargıçlar kurulunun öcünü alacaksın. 4 ay sonra Eylül ayının ışıklı bir günü Adalet ve Diyanet İşleri Bakanı sekreteriyle birlikte Ravioli sokağında sıra kemerlerin altından geçiyorlardı. Bakan Nant, savcı yardımcısı Monsieur Lesparda'yı tanıdı. O sırada genç savcı birdenbire Louvre Oteli'ne daldı. Bakan, Labarthe sizin adamınız Paris'te ne arıyor diye sordu. Nant'ta kalması gerekmiyor mu? Sanırım epeydir ona ilişkin gizli bilgileri bana iletmiyorsunuz. İlk başlangıçları ilgimi çekiyordu ama ondan beklediğiniz şey işe yarıyor mu bilmem. Labarthe savcı yardımcısını savunmaya başladı. Lespard'ın düzenli izin kullandığını bakanı hatırlattı. Nant'ta üstlerinin güvenini kısa zamanda kazandığını, aynı zamanda validen de takdir gördüğünü söyledi. Monsieur Pallion ondan vazgeçemiyor diye ekledi. Valiliğin konserlerini bizzat Lesparda organize ediyor. Bu arada bakanla sekreter sıra kemerler boyunca Payi sokağına doğru ilerliyorlardı. Ara sıra durarak fotoğraf satıcılarının vitrinlerine bakıyorlardı. Bakan, sergilenen şeyler çok açık saçık dedi. Bu açık saçıklığın önüne geçmek iyi olur. Yabancılar bizi dış görünüşe göre yargılar. Böylesi görüntüler ülkenin adını kötüye çıkarır, rejime zarar verir. Eşel sokağının köşesinde Labarthe ansızın bakanı uyardı ve bir kadını işaret etti. Başı örtülü kadın onlara doğru geliyordu. Ama Delabre onu süzdükten sonra pek kibar olmadığını, önemsiz alelade biri olduğunu fark etti. Kötü ayakkabı giymiş, dedi bir taşralı. Karşı karşıya geldikleri zaman Labarthe, ekselansları yanılmıyor, dedi. Bu Madame Pallion. Bu adı işiten bakan heyecanla arkasına baktı. Belli belirsiz bir dürüstlük duygusu yüzünden kadını izlemeye cesaret edemiyordu. Ama duyduğu merak gözlerinden okunuyordu. Labarthe onu yüreklendirdi. Sayın Bakan, bahse girerim çok uzaklaşmayacaktır. İkisi de adımlarını çabuklaştırdı. Madame Pallion'un sıra kemerleri izleyerek Palais Royal meydanını boylu boyunca geçtiğini, sonra sağa sola endişeli bakışlar atarak Louvre Oteli'nde kaybolduğunu gördüler. O sırada bakan gülmeye başladı. Küçük göz bebekleri parladı, dişlerinin arasından şu sözü çıkardı. Sekreter bu sesi işitmekten çok sezmişti. Yargıçlar Kurulu'nun öcü alındı. Aynı gün İmparator Fontainebleau Köşkü'nde Palier'in kütüphanesinde sigara içiyordu. Monaldeşi'nin zırhlı gömleklerinin korunduğu dolabın karşısında melankolik deniz kuşu gibi kımıldamadan duruyordu. Senli benli dostları Violo Leduc ve Merime de onun yanındaydılar. Monsieur Merime, Branmont'un yapıtlarını niçin seviyorsunuz diye sordu. Merime, o yapıtlarda Fransız ırkının iyi ve kötü yanlarını buluyorum efendim cevabını verdi. Ona soylu bir hedef gösteremeyen bir baş olmadığı zaman o ırktan daha beteri olamaz. İmparator, doğru söylüyorsunuz dedi. Branmo'da bu görülüyor değil mi? Merime, kadınların devlet işlerini nasıl etkilediği de orada görülüyor dedi. O sırada Madame Ramel içeri girdi. Napolyon emir vermişti. Kadın ismini verir vermez onun yanına getireceklerdi. Süt kız kardeşini görünce sevinçten ağzı kulaklarına vardı. Sevgili Madame Ramel, Nant'taki yeğeniniz nasıl diye sordu. Hayatından memnun mu? Madame Ramel, ama oraya gönderilmedi efendim dedi. Onun yerine bir başkası atandı. İmparator düşünceli düşünceli, çok tuhaf diye mırıldandı. Sonra elini akademisyenin omzuna koyarak, sevgili Monsieur Merime, dedi. Fransa'nın, Avrupa'nın ve dünyanın kaderi benim elimde sanılıyor. Oysa 2400 frank aylık alacak bir savcı yardımcısını atayamıyorum. 12. ayrımın sonu, sayfa 143.